Ayrım 25, sayfa 193. 2-1. Yanlış ve doğru din. Kant, ahlakı kontrolü altında tuttuğuna inanılan kurumsal imana dayanan pratiklerin içerisinde, Tanrı'ya saygı olduğu düşüncesinin yanlış bir kabulü yansıttığını ifade eder. Kant, bu pratiklerin ahlaki olmadığını, non-moral ve dinin kabuğu olduğunu düşünür. Yani ona göre bu pratikler bizzatihi ahlaki olmayan fakat bazen bir ahlaki gaye ile ilişkilendirilebilen bizim ampirik dinimiz içerisinde bulunan aktivitelerdir. Kant'a göre söz konusu pratikler bizlere oldukça cazip gelse de bizzat bu pratiklerin amacının Tanrı'yı hoşnut kılmak olması sebebiyle sonuçta hiçbir ahlaki değeri yoktur. Asla ahlaki iyi ve kötü olarak kabul edilemezler. Dipnot 24. Kant AGE S 142-143. Çünkü bu pratikler kendi başlarına bir ahlaki değerlere sahip değildirler. Dolayısıyla bu, bizler onları kendi kendilerine yeter olarak görmediğimiz müddetçe ahlaki iyiye onlar vasıtasıyla asla ulaşamayacağız demektir. Kant, işte bu görünürde olan pratiklere dinin kabuğu, yanlış din veya dinsel yanılsama der. Dipnot 25. Kant AGE S 128. Söz konusu pratiklerin ahlaki yöneltmede bir etkisi bulunma ihtimaline rağmen bu pratiklerin gerçekte ahlaki bir değeri olmayıp onlara ahlaki değer ve ahlaki gayeyi bizler yükleriz. Yoksa bu pratiklerin bizzat kendiliklerinden kaynaklanan bir ahlaki değerleri yoktur. Ahlaki olmayan bu dinsel aktiviteler bazen ahlakı onaylayabilir veya meşrulaştırabilirler. Hatta bizlerde ahlaki istekler uyandırmaları bakımından doğru dinin bir parçası olarak da görülebilirler. Kant'a göre onları ahlak kanunumuzun ödevini destekleyen bir vasıta olarak ya da Tanrı'ya saygının bir vasıtası olarak kullanmanın bir sakıncası yoktur. Dipnot 26. Kant AGE S 118. Sayfa 194. Doğru din, salt ahlaki yargımızın ve aklımızın bir manifestosudur. Dipnot 27. Kant AGE S 153-154. Kant'a göre kurumsal pratikler ve ampirik dinin bazı özelliklerinin doğru dinde de bulunması, bulunabilirliği bizzat isteğe bağlı ve rastlantısal bir şeydir. Bu pratiklerin hiçbiri genel anlamda Tanrı'ya hizmet için temel değildirler. Çünkü söz konusu pratikler sadece onların ilahi olduğunu kabul eden bir kilisenin veya bir otoritenin himayesinde yapılır ve birey olarak insanı sınırlandırırlar. Oysa doğru din, doğal olarak Tanrı'ya olan saygı, akıl vasıtasıyla bize vahyedilmiş, parantez aç, tarihsel vahiy değil, içimizdeki ahlak yasası, kapa, olanı ve hiçbir şarta bağlı olmayan pratiksel prensipleri ve onların kanunlarını kapsar. Söz konusu kanunlar ve prensipler bizzat Tanrı'nın kendisi için istediği ve Tanrı'ya hizmetin bir manifestosu oldukları için evrenseldirler. Başka bir deyişle doğru dini içimizdeki ahlak yasasına itaatimiz olarak ifade edebiliriz. Kant aslında bir tek doğru din olduğuna inanmakta fakat doğru din de dahil tüm dinlerin gizemliliğe açık olduğunu iddia etmektedir. Çünkü Tanrı ve aşkın varlık hiçbir din tarafından kuşatılmayan ve kavranamayandır. Doğru din bizzat ahlakın kendisini ilk kaynak olarak kabul eder. Başka bir şey değil. Bizim görevimiz, söz konusu vazifemizin veya ödevimizin farkında olmamızdır. Bunu kabul etmekle, ilk olarak bir ahlaki görevi yerine getirmiş, özgürlüğe dayanarak Tanrı'ya yönelmiş oluruz. Üstelik bizim ahlak yasasına itaatimiz, dolayısıyla da doğru dine karşı olan davranışlarımız, dini pratiklerin üzerinde daha öncelikli bir yer alarak her daim baki kalır. Dipnot 28. Kant AGE S 109-110 161-181 Sayfa 195. Bu noktada Kant, doğru din ile yanlış din arasında bir ayrım yapılabileceğini düşünmektedir. Ona göre, ahlaki olmayan aktivitelere dayanan çeşitli dinler ve görünebilir, visible kiliseleri, dini kurumları inşa etmekle insanlar bu ayrımı zaten gerçekleştirmektedir. Yani bizler ahlakımızı dini aktivitelerin çekiciliğine dayandırma hatasını işlemek suretiyle zaten ahlak açısından ahlaki olmayan ve keyfi bir şey yapmış oluruz. Fakat Kant için bu dini aktivitelerin ahlak içerisinde bazı amaçlara ulaşmada bir yararının olmadığı anlamına gelmemelidir. Kant'ın bu konudaki yaklaşımının nedeni, onun ahlakın birincil temel olduğundan emin olmayı istemesidir. Kant, ahlakın dinin kaynağını da kapsadığından emin olmak istemekte, her dini aktiviteyi kendisini motive eden bir ahlak zeminine dayandırmaya çalışmaktadır. Kısacası, dini aktiviteler asla bizzat kendileri için değil, ahlak kanununa ulaşmak için yapılmalıdırlar. Böylece Kant'a göre bizler evrensel olan ahlak, akıl ve Tanrı'nın rehberliğinde doğru dine karşı nihai davranışlarımızı kaybetmemiş oluruz. Dipnot 29. Bakınız Kant AGE S 185-187. İçimizde aramamız gerekeni pasif bir biçimde yukarıdan beklemenin tembelliğine vermiş oluruz. Yukarıda da bahsedildiği üzere, Kant'ın söz konusu pratikleri koruma hususunda dikkatli davranması, bu pratiklerin içerisinde ahlaki prensipleri amaç edinmiş şeylerin olabileceği inancını taşımasındandır. Bununla birlikte Kant, genel bir kanaat olarak kurumsal dindeki ritüellerin yapmacık ve çoğu zamanda ahlaki prensiplere yönlendirici olmadığını düşünmektedir. Sayfa 196. Kant, din içerisindeki ritüellere o kadar karşıdır ki, en mükemmel din olduğunu iddia ettiği Hristiyanlığı bile içinde barındırdığı ritüeller bakımından paganizmle karşılaştırır ve kilisenin doğmaları temel dini inanç olarak sunduğu için belirli miktarda paganizmi içerdiğini, paganizmi de dinin harici sunuluşunun en belirgin örneği olarak düşünebileceğimizi söyler. Bir Tungus şamanı ile Avrupalı bir kilise adamı arasında, yani sabah bana kıyma diye dua ederek kafasına bir ayı postunun pençelerini geçiren bütünüyle hissi bir Mongol ile Connecticut'taki yücelikli Puritan arasında hiç kuşkusuz tavırlarda büyük bir ayrım olmasına rağmen inanma ilkesinde bir fark yoktur. Çünkü ikisi de Tanrı'ya ibadetle, parantez aç, belli bağlayıcı önermelere inanma ya da çeşitli keyfi tapınmalara girişme gibi, kapa, kendilerini daha iyi bir insan yapmayan şeyleri tatbik etmektedirler. Dipnot 30. Kant AGE S 171. Kant'ın dini ritüelleri gayri ahlaki bir form olarak gördüğü açıktır. Çocukların dua kalıpları ezberlemelerine izin vermenin hiçbir faydası yoktur. Bu sadece sahte, yanlış bir dindarlık anlayışı oluşturur. Tanrı'yı doğru şekilde tazim etmek, onun iradesine uygun hareket etmekle olur ve çocuklara yapmalarını öğretmemiz gereken şey işte budur. Dipnot 31. Kant, Eğitim Üzerine. Çev, Ahmet Aydoğan. İz Yayıncılık. İstanbul. 2006. S 120. İnsanlar Tanrı'ya tanrısal yasanın nasıl gerçekleştiğini düşünmeksizin, tire, evet, hatta kudretini, hikmetini ve benzeri bilip araştırmaksızın, tire, ona hamdü sena ile kulluk edeceklerdir. Bu tür insanların vicdanları için bu ilahileri söylemeleri, bir afyon ve üzerinde rahat, sükun içinde uykuya dalabilecekleri bir yastıktır. Dipnot 32. Kant, AGE, S 120. Sayfa 197. İşte bu bağlamda Kant mucizeleri ele alır ve bilge kişilerin mucize türünden şeylerin olduğunu fakat onların yaşam içerisinde kendilerini ilgilendirmediği şeklindeki teoriye inandıklarını belirtir. Kant, mucize düşüncesinin tarihsel din içerisinde olumlu işlevi olmasına rağmen, yani mucizelerin mümkünlüğüne rağmen onlara güvenilmemesi gerektiğini düşünmektedir. Çünkü ahlaksal yasaya uymamız için dışarıdan bir zorlamaya gerek yoktur. Geçmişte bu tür çarelere ihtiyaç hissetmiş olan gerçek din, şimdi buradadır ve bundan öteye de kendini rasyonel temeller üzerinde devam ettirebilir. Dipnot 33. Kant 1996A S 159 98-101. Kant, evrenin güzelliği ve kusursuz düzenliliğiyle birlikte içimizdeki ahlak yasasının bir tür mucize olduğuna inanır. Kant'a göre evren mucize ile doludur ama bu tarihsel hikayelere dayanan bir mucize değil, bir akıl mucizesidir. Varlığın tanrısallığı için kanıt, doğa yasalarının dışında değil, tersine bizzat bu yasaların genelliğinde ve sarsılmaz geçerliliğinde yatmaktadır. Evrenin güzelliğinden ve kusursuz düzeninden hareketle onun yüce ahlaklı bir yaratıcısı olduğunu kabul etmeye yönelen kanıtların büyük değerini biliyor ve bu konuda her türlü inanca karşı konulmadığı sürece bu yadsınamaz sebeplerin benimseneceğini düşünüyorum. Ne var ki din savunucularının bu sebepleri naturalistlere tartışmalarında kötü bir tarzda kullanarak ve gereksiz yere görüşlerinin zayıf yanlarını ileri sürerek devam ettirdiklerini belirtiyorum. Dipnot 34. Kant, Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı. Çev, Seçkin Cılızoğlu. Havas Yayınları, İstanbul 1982. S 38-39. Sayfa 198. 2.2. Teoloji, Ahlak ve Din. Yanlış ve doğru din arasında açık ve seçik bir ayrım yapmak için Kant'ın teoloji, ahlak ve din arasında nasıl bir ayrım yaptığını da tahlil etmemiz gerekmektedir. Kant'taki bu farkı anlamak için de din kitabının ilk baskısının ön sözünde kendisi tarafından savunulan şu cümleyi incelemeye tabi tutmalıyız. Ahlak, kendi ödevini kendinden hareketle kavrayan insandan başka bir fikre ihtiyaç duymaksızın ayakta durur ve o bizzat ahlak kanunundan başka bir şeye de yönelmez. Bu yüzden kendi kendisine dayanan ahlak hiçbir şekilde dine ihtiyaç duymaz. Fakat her ne kadar o iradenin önsel olarak belirlediği bir gayeye ihtiyaç duymasa da onun bir gaye ile ilişkilendirilmesi gerekliliği de oldukça muhtemeldir. Fakat ahlak temel olarak başka bir şeye ihtiyaç duymaz. O, kaçınılmaz bir şekilde belirli bir gayeye uygun maksimlerin sonucunu benimseyebilir. Ahlak bu yüzden kesinlikle dine rehberlik eder ve o bizzat güçlü ahlaki kanun koyucu, insanın dışında fikrine kadar genişler. Dipnot 35. Kant 1996A S 3-6. Bu savunma içerisinde Kant'ın dini sistemini tam anlamıyla görmek mümkündür. Kant her ne kadar aklın kendisini açıklamak için dine ihtiyaç duymadığını söylese de şayet sadece ahlakın sınırları içinde kalınacak olunursa bu ahlakın nihai gayesinin ve sonucunun gerçekleşmemesi demektir. Ahlakın dine doğru genişlemesiyle de din ile ahlak arasında bir ilişki kurulmuş olacaktır. Kant'ın ahlak felsefesinin sadece ahlaka dayanarak ahlaki algının gayesine ulaşması mümkün değildir. Yukarıdaki metinde de görüldüğü üzere Kant, ahlakın temeli ve ahlakın gayesi arasında bir ayrım yapmaktadır. Gerçekte ahlakın temeli, bizzat onun kendi kendine yeterliliğinden yani insanın pratik aklından veya insanın kendi içinde olandan (parantez aç, içimizdeki ahlak yasası) kapa kaynaklanır. Kant'a göre bizler içimizdeki ahlak yasasına uyarak ödevlerimizi yerine getiririz. Bununla birlikte ahlakın sonucuna saygıyla da bizim yapabildiğimiz şeyin içindeki yetersizliği kabul etmiş oluruz. Dolayısıyla bizler ahlakın ötesine taşarak yüksek yardımcı, higher assistance veya güçlü ahlaki kanun koyucuya ihtiyaç duyarız. Çünkü ancak o bizim mükemmel ahlakımızın nihai gayesini tamamlayabilir. Sayfa 199. Yüksek yardımcı pratik aklımızın ötesinde (parantez aç, aklımızın dışında olmamasına rağmen) kapa ya da bizim için ulaşılamaz olandır. Bununla birlikte bizler ahlakta daha fazla şeyi ya da ahlakın sınırlarını aşan başka şeyleri keşfedebileceğimiz ümidini de taşımalıyız. Dipnot 36. Kant 1996a S35. Morality leads inevitable to religion and to religion it extends itself. Kant için bu başka şeyler dindir ve ahlak bizzat kendisinin ötesinde Tanrı fikrine doğru genişler. İşte bu şekliyle ahlak kaçınılmaz bir şekilde dine yol gösterir ve öncülük eder. Burada Kant'ın yüksek yardımcı veya Tanrı postülasıyla pratik ve teorik akıl arasında açılmış olan uçuruma bir köprü inşa et çalıştığı açıktır. Kant'ın ahlak metafiziğinde görüldüğü üzere ahlak son amaç veya insanın nihai amacıdır. Bu anlamıyla da ahlak insani ilgilere en büyük hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte insanlığa en iyi hizmeti yerine getiren ahlakın, ahlaki amacımızın gerçekleşebilmesi için en iyi şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bu yüzden bizler, şayet ahlak kendisinin teolojik amacını tamamlamak istiyorsa, burada insanlığın dışında bir şey olarak ahlakı, yani sadece bir gereklilik olarak değil, bizzat bir gerçeklik olarak Tanrı fikrini kabul etmeliyiz. Bizler ancak bize rehberlik eden ve amacımızı paylaşan bir varlık düşünmekle ahlaki mükemmelliğe ulaşmayı umabiliriz. Kant için Tanrı fikri ancak din vasıtasıyla düşünülebilir. Böylece ahlakın gayesi dinin gerçekliğinin zeminini oluşturur. Bununla birlikte Kant'ın dinin ahlakın bir alt kategorisi ve ahlakla aynı olduğunu asla önermediğine de dikkat edilmelidir. Burada Kant aslında pratikle ilgili bir temel olarak ahlakın kendi kendine yeter olduğuna inanmakta, fakat Tanrı postülatını sadece ahlakın gayesi açısından onamaktadır. Kısacası ileri sürülen şey temel ahlak ve sonuç teoloji birlikte din olduğudur. Ahlak artı teoloji eşittir din. Sayfa 200. Bütün bunlara rağmen Kant'a göre insanın ahlakı temellendirme hususunda kendisi dışında başka bir şeyin, Tanrı'nın yardımcı olamayacağını bilmesi gerekir. O, böyle bir yardım ihtiyacını kendinde hissettiği sürece en azından kendine karşı suçlu olacaktır. Çünkü dışarıdan gelecek yardım insanın ahlaklılığını sağlayacak hiçbir ikame edici, yerini alıcı değere sahip değildir. O halde ahlaklılığın kendi açısından dine ihtiyacı yoktur. Tersine ahlaklılık için saf pratik akıl yeterlidir. Bunun tanınmadığı, ahlaklılığın temellerinin dinsel tasarımlara ve bu tasarımların etkisine sokulduğu yerde yalnızca etiğin saf temel düşünceleri değil, dinin saf düşünceleri de oluşmaz. Ve burada Tanrı'ya hizmet bir ikinci elden hizmete dönüşür. Dipnot 37. Kant 1996a S. 164-170.